Modern tıp. Teknoloji ile asırlık bilgi birikimini ve tecrübeyi birleştirerek insanlığa hizmet için çalışan bir bilim dalı. Büyük yatırımlarla oluşturulan araştırma merkezlerinde uzman bilim adamları her geçen gün yeni bir bilgiye ulaşıyor, yeni tedavi yöntemleri geliştiriyorlar. Şimdi bundan yaklaşık 1400 sene öncesine gidelim. Bugünkü olumlu şartların hiçbiri yok. Teknolojik imkanlar yok. Ancak o zamandan günümüze tıp dünyasına tutulan bir ışık var. Tıbb-ı Nebevi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlık konusunda ümmetine verdiği tavsiyeler ve örnek olduğu uygulamalardan oluşan Tıbb-ı Nebevi bugün tıp dünyasında geniş yer buluyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi tıp konusunda da oldukça bilgili ve tüm alemlere örnek bir kişiydi. Hadislerle günümüze dek ulaşan tavsiyeleri, kutlu peygamberimizin günümüz tıbbının pek çok tespitine vakıf olduğunu ortaya koymaktadır. Elbette ki bu, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bahşettiği akıl ve ilham sayesindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlık konusundaki tavsiyelerinin çoğu bugün uzmanlar tarafından önerilen uygulamalardır. Vücudumuzda her an trilyonlarca hücre ve birçok sistem Allah'ın kusursuz planı sayesinde bizim sağlıklı bir yaşam sürmemiz için çalışır. Bir yanda savunma sistemimiz mikroplarla savaşırken diğer tarafta akciğerimizdeki hücreler nefes alıp vermemizi sağlar. Aynı anda midemizdeki hücrelerimiz de belki birkaç saat önce yediğimiz yiyecekleri sindirmek için uğraşır. Her biri görevlerini eksiksizce yerine getirirler. Böylece biz de hiçbir aksaklık olmadan yaşamımızı devam ettiririz. Bu sistemdeki aksaklıklar sonucunda oluşan rahatsızlıklar, sağlıklı olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamak için yeterlidir. Sağlık, dünya hayatında Allah'ın Rahman sıfatının tecellisi olarak herkese verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şüphesiz sağlık, imanla birlikte olduğunda ne denli önemli bir nimet olduğu daha iyi bilinmekte ve Allah'a daha fazla şükretmeye vesile olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı olmanın cennet nimeti olduğunu şöyle bildirmiştir. Muaz bin Abdullah babasından ve amcasından anlatır. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, zenginlik hoştur, takvayla olursa zarar vermez. Sağlık takvayla olursa zenginlikten üstündür. Sağlıklı olmak cennet nimetlerindendir. Dünya hayatında ortaya çıkan hastalıklar, Yüce Allah'ın kulları için yarattığı önemli birer imtihandır. Fakat sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz bu hastalıkların hepsinin ilacını, çaresini ve tedavisini de beraberinde yaratmış, bu imtihanı kolaylaştırmıştır. Bugün birçok hastalık gelişmiş tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde tedavi edilebilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hastalıkların şifaları ile birlikte yaratıldığını belirtmiş ve şifa için gerekli sebepleri yerine getirmeyi tavsiye etmiştir. Bunlar arasında doktora başvurma ve ilgili ilacı kullanma da bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili hadisleri şu şekildedir. Hak Teala şifasını yaratmadığı hiçbir dert yaratmamıştır. Her kim o şifayı bilirse ilaç edip kurtulur, her kim bilemezse o dertle kalır. Fakat ölümün dermanı yoktur. Hilal bin Yesar anlatır. Peygamber aleyhisselam bir hastayı sormaya varmıştı. Buyurdu ki, tabip getirin. Dediler ki, ya Resulullah, sen de mi tabip getirmek buyuruyorsun? Buyurdu ki, evet. Hak Teala devasını birlikte indirmediği hiçbir dert göndermemiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye sağlıklarına düşkün olmalarını tavsiye ederken hastalandıklarında da en iyi doktoru arayıp bulmalarını emretmiştir. Yaşanan bir olay mübarek peygamberimizin bu konudaki örnek hassasiyetini vurgulamaktadır. Zeyd bin Eslem anlatır. Bir kişinin yarası azmıştı. Peygamber aleyhisselam onun için Beni Enmat kabilesinden iki tabip getirdi. Onlara sordu ki, hanginiz iyi tabiptir? Dediler ki, şu birimiz. Ve de sordular ki, ya Resulullah, tıpta hayır ve fayda var mıdır? Buyurdu ki, o dert verdi, devasını da göndermiştir. İman eden bir insan hastalandığında şifa vermesi için Allah'a dua eder. Bu duanın devam ve fiili bir şekli olarak doktora gider. İlaç kullanmaya başlar ancak kesinlikle şifanın Allah'tan geldiğini unutmaz. Allah, Kur'an'da bu gerçeği Hazreti İbrahim'in şu sözleriyle bildirmiştir. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur. İslam dininde manevi temizlik gibi maddi anlamdaki temizlik de başlıca esaslardan biridir. Müslümana yakışan, Rabbimizin farz kıldığı ibadetlerden biri olan temizlik konusunda gerekli titizlik ve hassasiyeti her an göstermektir. Müminler fiziksel olarak tertemiz insanlardır. Yaşadıkları ortamlar, bedenleri, giydikleri giysiler tertemizdir. bulundukları yerleri de Kur'an'da tarif edilen tertemiz cennet ortamlarına benzetmeye çalışırlar. Yüce Allah, Kur'an'da Hazreti İbrahim'e oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi ibadet edecek Müslümanlar için temizlemesini emretmiş ve temizlik konusunun önemini bildirmiştir. İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rükû ve secde edenler için temizleyin diye ahit verdik. Kur'an'da temizliğe bu denli dikkat çekilmesinin bir diğer nedeni de insan sağlığını korumada önemli bir etken olması olabilir. Örneğin, yıkanmanın vücuttaki statik elektriğin atılmasında etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir. Yıkanmayla birlikte vücutta oluşan fiziksel temizliğin yanı sıra kişinin üzerinde biriken gerilim ve sıkıntı da azalır. Bu nedenle yıkanmak hem stres hem de ateşli hastalıklar başta olmak üzere birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlık üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. Ayrıca hastalıklara neden olan mikroplar kirli ortamlarda rahatlıkla çoğalıp insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temizlik konusunda vurguladığı bir diğer nokta ise yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanmasıyla ilgilidir. Bu konuyla ilgili hadis şöyledir. Hazreti Selman radıyallahu anh anlatıyor. Tevrat'ta okudum. Yemeğin bereketi yemekten sonra el ve ağzı yıkamadadır diyordu. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselama söyledim. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır buyurdular. Depresyon, çağımızın hastalığı. Günümüzde birçok kişiyi etkisine alan stres ve depresyon, kişiye yalnızca psikolojik olarak zarar vermekle kalmayıp, bedeninde yol açtığı olumsuz fiziksel etkilerle de kendini göstermektedir. Özellikle kronik stres, vücut fonksiyonlarını değiştirdiğinden çok büyük zararlara yol açabilir. Stresin yol açtığı en ciddi hastalıklardan biri kalp krizidir. Araştırmalar, agresif, telaşlı, endişeli, sabırsız, rekabetçi, kindar, asabi insanların kalp krizi oranlarının bu davranışları az gösteren insanlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Stres altında olan beyin, vücutta kolesterol üretimini artırır ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Sıkıntı ve kuruntular olmadığında ise lenfositlerimiz enfeksiyonlara, romatizmal hastalıklara ve hatta kansere karşı daha etkili bir mücadele vermekte ve başarı kazanmaktadırlar. Bunun için de dua ve tevekkül şarttır. Kuşkusuz Allah'a devamlı dua eden, başına gelen her olayın Allah'ın verdiği özel bir imtihan olduğunun farkında olan ve tevekkül eden bir mümin sıkıntıdan daha çabuk kurtulacaktır. Yüce Rabbimizin sıkıntıları gideren ve duaya cevap veren sıfatları Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntının hastalıklara yol açtığını şu hadisi şeriflerinde bildirmişlerdir. Ebu Hüreyre anlatır. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, her kimin huyu kötü olsa kendi nefsini sıkıntıda tutar ve her kimin kederi çok olsa kendisini hasta eder. İbni Mesud anlatır. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, çok türlü kaygılanmalar, çok türlü hastalıklar getirir. Ali İbni Ebu Talip anlatır. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın yarattığı mahlukta kaygıdan daha kötü ve daha şiddetli bir şey yoktur. Soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, yediğimiz yemekte, evimizde, işimizde, kısacası hayatımızı geçirdiğimiz her yerde çoğu zaman farkında bile olmadığımız düşmanlarımız var. Virüsler. Bu canlıların varlığından ancak elektron mikroskobunun keşfiyle haberdar olduk. Boyutları, milimetrenin binde birinden küçük olabilen virüsler, hücre bile sayılamayacak kadar basit yapılıdırlar. Bu nedenle birçok bilim adamı tarafından canlılar aleminin dışında tutulurlar. Kategori olarak canlılar aleminin dışında tutulsalar da, birçok üstün yeteneklere sahip oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Virüsler, uyguladıkları taktiklerle hücreyi şaşırtır ve varlıklarının fark edilmesine izin vermezler. Ustaca bir hücrenin içine girer, yine aynı ustalıkla orayı işgal ettikten sonra hücreyi kendilerini kopyalayan bir virüs üretim fabrikası haline getirirler. Bakteriler. Bakteriler de çeşitli yollardan insan bedenine girerek burada müthiş bir savaşın başlamasına sebep olurlar. Kimi zaman oldukça ciddi rahatsızlıklarla sonuçlanan bu savaşlar, birkaç mikron büyüklüğündeki bir canlıda gizlenmiş olan gücü ve yeteneği açıkça ortaya koymaktadır. Tarih boyunca bakterilerin ve virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklar sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiştir. Örneğin 1918 yılında yayılan influenza isimli bir grip virüsü 20 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır ki bu rakam 1. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından fazladır. Hastalığın bulaşmasını önlemek için yüzlerce maske takılmış ancak hastalarla birlikte yaşanmaya devam edildiği için salgın sona ermemiştir. Tarih bu şekilde bulaşıcı hastalıkların neden olduğu toplu ölümlere birçok kez şahit olmuştur. ta ki bu duruma bir çözüm bulana, yani karantina uygulamasına dek. Hastalığa yakalanan kişilerin sağlıklı kişilerden ayrı tutulması yoluyla salgın hastalıkların yayılması önlenmiştir. Örneğin veba salgınları ancak karantina uygulamasıyla durdurulabilmiştir. Günümüzde de bazı hastalıkların insanlar arasında temasla yayıldığı bilinmektedir. Ve bu hastalıkların yayılması karantina uygulamalarıyla önlenebilmektedir. Henüz yayılma metodu keşfedilememiş virüslerin neden olduğu hastalıklar içinse çok özel karantina yöntemleri uygulanır. Bu şekilde hastalığın bulaşması önlenir. Hasta, gelişmiş bir tıbbi kapsülün içinde özel sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülür. Hastayı taşıyan kişiler hiçbir biçimde ona temas etmezler. Bunun için özel eldivenler kullanılır. Çünkü virüsün ne şekilde bulaştığı henüz keşfedilmemiştir ve en ufak bir temas bile tehlikeli olabilir. Hastayla ilgilenecek diğer kişiler de içine hava geçirmeyen özel kıyafetler giyerler. Bu güvenlik önlemleri tam olarak sağlandığında hastanın bulunduğu ortama girerek araştırmalarını sürdürürler. Bu izlediklerimiz karantina uygulamasının modern tıptaki gelişmiş bir örneğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yaşadığı 6. yüzyılda bulaşıcı hastalıklar için karantina uygulamasını tavsiye etmiştir. Hatta karantinaya kesin olarak riayet edilmesini bildirmiş ve hastalığın bulaşmasını oradan ayrılmayı yasaklayarak önlemiştir. Usame bin Zeyd anlatır. Peygamber aleyhisselam katında tavundan bahsedildi. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, o geçmişte yaşamış ümmetlerden bir ümmete verilmiş bir azaptır. Şimdiki zamandaki ondan kalan kalıntıdır. Bir yerde salgın olduğunu işitirseniz sakın o yere gitmeyiniz. Ve sizin orada olduğunuz bir yerde vaki olursa kaçıp çıkmayınız. Obezite, yani aşırı şişmanlık. Yaşadığımız yüzyılda ismini en sık duyduğumuz hastalıklardan biri. Yapılan araştırmalara göre obezite özellikle son 20 yılda bütün dünyada süratle artmakta ve bir salgın hastalık gibi yayılmakta. Bu hastalığın başlıca nedeni ise aşırı ve dengesiz beslenme. Obezite, insan vücudunda kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri etkileyen ve birçok önemli rahatsızlığa zemin hazırlayan bir hastalıktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde yetersiz beslenmenin zararına olduğu gibi aşırı beslenmenin de zararına şöyle dikkat çekmiştir. İnsanoğlunun midesini doldurmasından daha zararlı bir şey yoktur. Kişiye belini doğrultacak kadar yemek yeter. Tıp, bir yandan hastalıkların tedavisinde yeni olanaklar araştırırken, öte yandan da sağlıklı bir yaşam sürdürme ve hastalıkları önleme yolunda yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda en yoğun çalışmalarsa beslenme üzerindedir. Çünkü dengesiz beslenme, kanser dahil birçok hastalığa neden olabilmektedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağlığına çok dikkat ederdi. Yediklerini özenle seçer, çevresine de faydalı yiyecekleri tavsiye ederdi. Damar sağlığı konusundaki yararları ancak günümüzde anlaşılmış olan kolesterolü az etleri, baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih ederdi. Peygamber Efendimizin bu örnek davranışına şu hadislerde şahit olmaktayız. Ebu Musa anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavuk etini yerdi. Bir rivayette der ki, ben tavuk eti yediğini gördüm. Ümeyye İbni Zeyd anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemişlerden üzümle kavunu severdi. Talha radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına girmiştim. Elinde ayva vardı. Bana, ey Talha, şunu al ye. Çünkü bu kalbe rahatlık verir buyurdular. Hayseme bin Esved Abdullah'tan anlatır. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, Kur'an'dan ve de baldan şifa edinin. Hadislerde bahsi geçen bu yiyeceklerin sağlık açısından faydaları günümüzde henüz keşfediliyorken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 1400 yıl önce sahabeye tavsiye edilmiş olması Yüce Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilhamının delillerinden biridir. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in tavsiye ettiği bu yiyeceklerden bazılarının yararlarına kısaca değinelim. Peygamberimizin şifa kaynağı olarak bildirdiği bal, insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle bilimde en ön sıraları alan ülkelerde arıcılık ve arı ürünleri artık başlı başına bir araştırma dalı olmuştur. Balın faydalarını şöyle özetleyebiliriz. Bal, yüksek miktarda asit içermesine rağmen en hassas mideler tarafından bile kolaylıkla sindirilir. Süratle kana karışır, hızlı bir enerji kaynağıdır. Bal ılık suyla karıştırıldığında 7 dakika içinde kana karışır. İçerdiği serbest şekerlerden dolayı beynin çalışmasını kolaylaştırır. Bal, kan yapımı için vücudun gereksinim duyduğu enerjinin önemli bir bölümünü karşılar. Ayrıca kanın temizlenmesine de yardımcı olur. Kan dolaşımını düzenleyici ve kolaylaştırıcı yönde etkisi vardır. Damar sertliğine karşı da önemli bir koruyucudur. Müzik daha birçok özelliğiyle bal gerçek bir şifa kaynağıdır. Üzüm, gıda değerinin yüksek oluşu, vitamin ve mineraller yönünden zenginliği açısından önemli bir besin kaynağıdır. İçerdiği antioksidanlar nedeniyle kalp damar sağlığı için oldukça önemlidir ve doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Özellikle kırmızı üzüm ve çekirdeğinin özü hap olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Üzüm ayrıca kan yapıcı özelliğiyle de bilinmektedir. Örneğin anemi hastalığı için üzüm pekmezi oldukça etkilidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde önemine dikkat çektiği suyun vücuttaki tüm organlar üzerinde sayısız faydası vardır. Ter bezleri, mide, bağırsaklar, böbrekler, cilt ve bunlar gibi daha pek çok organın sağlığı suyun vücuda yeterli miktarda alınmasına bağlıdır. Bu konuda meydana gelebilecek bir rahatsızlığın telafisi de yine suyla yapılan takviye ile mümkün olur. Bitkinliğin, yorgunluğun ve uyku halinin aşılması da yine vücuttaki su miktarının artırılması ve böylece düzenli olarak zehirli maddelerden arınılması sağlanarak gerçekleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde suyun önemini şöyle bildirmişlerdir. Abdullah bin Büreyde anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içeceklerin üstünü dünyada ve ahirette dahi sudur. Mikropların vücuda en kolay ulaştığı yer ağızdır. Bu nedenle ağız sağlığı, vücut sağlığı içinde oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diş bakımına çok önem verirdi. Bunun için lifleri uygun olan bir ağacın dallarını, yani misvakı diş fırçası gibi kullanmayı tarihte ilk uygulayan kişi olmuştur. Sahabeler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken onun dişlerinin inci gibi parladığını, tertemiz, bembeyaz ve ışıl ışıl olduğunu aktarmaktadırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet öncesi temizlik konusunda hiçbir bilgisi olmayan bir topluma bu konuda örnek olarak ve Yüce Allah'ın ilhamı olan bilgileri aktararak onları en güzel şekilde eğitmiştir. Cabir anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hilal eylemek dişleri arıtır, pak eyler, diplerini sağlamlaştırır ve ağız kokusunu güzel eyler. Bu hadis-i şerifte dişlerin nasıl fırçalanacağına dair bilgi de verilmektedir. Hilallemek diye tarif edilen yöntem, dişlerin yarım ay şeklinde dairesel olarak fırçalanmasıdır. Bu yöntem diş minelerine zarar veren ve dişin yıpranmasına yol açan sağa sola fırçalama şeklinden farklıdır. Günümüz diş hekimliğinde de dairesel fırçalama önerilmekte ve diş aralarında besin artıklarının birikmesinin en iyi bu yöntemle önüne geçilebileceği tarif edilmektedir. Bilindiği gibi dişleri her yemekten sonra fırçalamak gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dişleri sık fırçalamayı tavsiye etmiştir. Ayrıca 6 ayda bir diş hekimine dişleri muayene ettirmek de sağlıklı dişler için gereklidir. Yüce Allah'ın kullarına Kur'an ahlakını tebliğ etmesi için görevlendirdiği Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşamı boyunca her konuda ümmetine öncü olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ahlakı konusundaki hassasiyeti, Allah korkusu, Allah'a bağlılığı, cesareti, adaleti, merhameti ve aklı gibi özellikleri tüm alemlere örnektir. Günümüzden yaklaşık olarak 1400 yıl önce yaşayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konusunda da tüm Müslümanlara örnek olarak ancak günümüzde ulaşılabilen tıbbi bilgileri ümmetine aktarmıştır. Bu tavsiyelerin her biri müminler için çok önemlidir. Unutmamak gerekir ki vücudumuz bize bahşedilmiş en büyük nimetlerden biridir. Ve bizim için 24 saat boyunca hiç durmadan çalışmaktadır. Her insana düşen, kendine verilen bu büyük nimete, yani vücuduna iyi bakmak, Allah'ın izniyle sağlıklı ve uzun yaşamak için elinden geleni yapmaktır. Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirebilmek ve İslam'a hizmet edebilmek için sağlık çok önemli bir koşuldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin modern tıbbın bilgileriyle birebir uyuşan değerli tavsiyeleri bizlere bu konuda ışık tutacaktır. Sağlıklı olduğumuz her an için Rabbimize sürekli şükretmek ve ona gereği gibi kulluk etmek de her insanın üzerine düşen sorumluluktur. Allah bir ayetinde şöyle buyurmuştur: size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.